Ayrım 7.
Canlı bir araştırmacı, anlaşılmadıkları durumlarda yönergeleri tekrarlayabilir. Deneklerin karşılık verir göründükleri yönleri vurgulayabilir ve değişikliklerle değişimlemenin gücünü artırabilir. Ek olarak, insanlar başka insanlara karşı, kişiliksiz teyp kayıtlarına karşı olduğundan daha güçlü tepki gösterirler. Bu nedenle çoğu değişimleme canlı bir araştırmacı tarafından yapıldığında daha zorlayıcı olur. Bu her zaman doğru değildir. Bir teypten kendisine çok şiddetli şok verileceğini öğrenmesi denek için çok korkutucu olabilir. Hatta aynı şeyi canlı bir araştırmacıdan işitmesinden daha korkutucu olabilir. Fakat bu özel bir durumdur. Genellikle canlı bir araştırmacı bir teypten ya da yazılı bir yönergeden daha etkilidir. Teybe alınmış yönergelerle ilgili diğer bir sorun, durumun biraz gerçekçilikten uzaklaşmasıdır. Daha önce de değindiğimiz gibi birçok araştırmanın gerçekçilikten yoksun olma sorunu vardır ve dikkatli bir araştırmacı durumu daha gerçekçi yapabilmek için büyük çaba harcar. Yazılı ya da teybe kayıtlı yönergeler durumu daha az gerçekçi yapmak eğilimindedirler ve zaten ciddi olan bu sorunu daha da ciddileştirirler. Denekler daha kuşkucu ve daha az kendiliğinden, sonuçlar daha az geçerli olmak eğilimindedir. Bu sınırlılıklar yazılı ya da teybe alınmış yönergeleri kullanmanın olanaksızlığı anlamına gelmezler. Tersine genellikle yararlıdırlar. Fakat hiç değilse değişimlemenin bir bölümü canlı bir araştırmacı tarafından yapılmak zorundadır. Bütün bunlara karşın standartizasyonun artması ölçüsünde deneysel yanlılık azalacaktır. Gerçek uygulamada yanlılık sorununa çözüm genellikle anlattığımız iki işlemin bileşimidir. Araştırmacı olabildiğince deneklerin içinde bulundukları deneysel koşullar konusunda bilgisiz tutulur. Ayrıca yönergeler, teypler ya da yazılı araçlar kullanılarak olabildiğince standartlaştırılır. Çoğu zaman araştırmaya belli bir yanlılığın sızması olasılığını tümüyle ortadan kaldırmak olanaksızdır. Fakat araştırmacılar bunu göz önüne almalı ve herhangi bir yanlılığın işe karışması olasılığını en aza indirmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Denek yanlılığı. Bir sosyal psikoloji deneyinde daha da belirsiz bir yanlılık kaynağı deneyin bulunduğu koşulda doğru tepki verme istek ve arzusudur. İnsanlar psikolojik bir deney ya da araştırmada denek olduklarını bildikleri zaman kendilerinden istenenler üzerinde düşünmek yönünde bir baskı duyarlar. Bu koşullar altında çoğu denek araştırmacıyı hoşnut etmek ya da gözünü doldurmak ve iyi bir izlenim edinmesini sağlamak için toplumsal olarak kabul edilebilir tepkiyi vermek ister. Eğer doğru tepkiyi verirse araştırmacının daha olumlu olarak etkileneceğini düşünür. Uygun olmayan bir tepki araştırmacıda olumlu bir izlenim bırakmayacaktır. Deneyi içinde bulunduğu koşulda nasıl tepki gösterdiğini araştırmacının bilmediğini inandırarak bu duygu biraz azaltılabilir. Ne var ki bu sorunu tümüyle çözmez. Çoğu denek yalnızca araştırmacıyı etkilemek istemekle kalmaz, aynı zamanda kendisini de etkilemek ister. Denekler kendilerini iyi insanlar olarak düşünmek isterler ve bu nedenle doğru davranışta bulunabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Denek böyle düşünüyor olduğu sürece bu tür yanlılıkları önlemek hemen hemen olanaksızdır. Örneğin, eğer bir araştırmacı engellenmenin beyazlara ve zencilere karşı saldırganlık üzerindeki etkileri ile ilgilenmiş olsaydı, bir deneyi engelleyebilir ve sonra ona ya bir zenciye ya da bir beyaza karşı saldırgan davranışta bulunma fırsatı verirdi. Eğer bu kestirme yoldan ve doğrudan yapılmış olsaydı, çoğu denek hiç değilse kısmen araştırmacının siyah ve beyazlara karşı saldırganlık farklılaşması ile ilgilendiğini bilecekti. Bu noktada her denek uygun ya da en uygun davranış konusunda belli bir fikir edinmiş olacaktı. Çoğu beyaz üniversite öğrencisi büyük bir olasılıkla ön yargılı olmanın yanlış olduğunu, özellikle siyahlara karşı beyazlara karşı olduğundan daha saldırgan davranmanın kötü olduğunu düşünecektir. Bu denekler çoğu insanların fanatikliği, ayrımcılığı ve ön yargıyı yanlış bulduğu bir toplumsal çevre içinde yaşamaktadırlar. Toplumsal olarak onaylanabilir ve istendik tepki açıkça beyaz ve siyahlara eşit davranmak ya da hatta durumu tersine döndürüp birincisine, ikincisine olduğundan daha fazla saldırmak olacaktır. Eğer böyle davranırlarsa sonuçlar deneklerin doğal eğilimleri tarafından değil, doğru tepkinin ne olduğuna ilişkin varsayımları tarafından etkilenecektir. Gerçekten birçok beyaz denek siyahlara karşı oldukça önyargılı olabilir ve onlara karşı beyazlara karşı olduğundan daha fazla saldırganlık eğilimi gösterebilir. Fakat toplumsal olarak onaylanabilir davranışın ne olduğuna ilişkin bilgileri bu kendiliğinden davranışı engeller ve farklı bir biçimde davranmalarına neden olur. Bu tür yanlılıkları tümüyle ortadan kaldırma olanağı yoktur. Fakat değişik yollardan en aza indirilebilirler. Amaç deneklerin tepkinin doğruluğu konusunda düşünmeksizin kendiliklerinden tepkide bulunabilecekleri bir durum yaratmaktır. Temel teknik bağımlı değişken üzerindeki ölçümü gizlemek, yani kamufle etmek ya da önemini deneklere belli etmemektir. Bunu yapmanın bir yolu deneklere gözlendiklerini söylememek ya da belli etmemektir. Alan araştırmalarında yukarıda tartışılan ahlaksal sınırlar içinde bazen insanlara bir araştırmada denek oldukları söylenmez. Onlara yaklaşılır ve davranışları ölçülebilir. Fakat psikolojik çalışma konusunda hiçbir şey söylenmez. Örneğin bir mağazadaki tezgahtarların kolay bir günle karşılaştırmalı olarak özellikle kalabalık ve zor bir günde siyah ve beyaz müşterilere nasıl davrandıklarını gözleyebilirdik. Eğer engellenme saldırganlığa yol açıyorsa tezgahtarlar zor günde siyah müşterilere karşı beyazlara karşı olduğundan daha saldırgan davranmalıdırlar. Laboratuvarda ölçme işini kamufle edebilmek ve deneklerin dikkatini başka yönlere çekebilmek biraz daha zordur. Daha önce de tartıştığımız gibi deneyler kritik ölçümün, denek, araştırmanın bittiğini zannettikten sonra yapılabileceği biçimde düzenlenebilirler. Örneğin Carl Smith ve Gross araştırmasında suçluluk değişimlemesi deneyi zannettiği olay sırasında yapılmış fakat uyma davranışının ölçümü daha sonra alınmıştır. Diğer bir teknik deneyin denek değil bir araştırmacı olduğunu düşünmesini sağlamaktır. Denekten bir gözlemci olması ya da araştırmacıya yardım etmesi istenir. Fakat rolü ona anlatılırken davranışını gözleme üzerine fazla vurgu yapılmaz. Bu onun dikkatini araştırmanın esas vurgusundan ayırır ve daha kendiliğinden davranmasını sağlar. Üçüncü bir teknik, deneyin yapıldığını bilmediği, göze batmayan ya da tepki yaratmayan ölçümler yapmaktır. Stres ölçüleri olarak kaç sigara içtiğini ya da ne kadar sık göz kırptığını sayabiliriz. Ya da toplumsallık göstergesi olarak başka insanlarla birlikte olmayı gerektiren bir iş ya da görev seçip seçmediğini gözleyebiliriz. Bütün bu teknikler bağımlı değişkenin deneyin içinde bulunduğu durumdaki doğal eğilimlerinden çok neyin toplumsal olarak kabul edilebilir olduğuna ilişkin düşüncesinden etkilenmesi olasılığını azaltır. Son bir not olarak sosyal psikolojinin genelde olasılığa dayalı bir bilim olduğunu vurgulamalıyız. Bulgu ve yordamaları olasılıklı sözcüklerle ifade edilir. Yüksek korkunun düşük korkudan daha fazla toplumsallığa yol açtığını göreceğiz. Bu yüksek derecede korku duyan bütün insanların düşük düzeyde korku duyan bütün insanlardan daha toplumsal olduğu anlamına gelmez. Hatta bütün insanların korktukları zaman korkmadıkları zaman olduğundan daha toplumsal oldukları anlamına bile gelmez. Daha büyük ölçüde korkunun insanları daha küçük ölçüde korkudan daha fazla toplumsal yapmak eğiliminde olduğu anlamına gelir. Az korku duyanlarla karşılaştırıldığından yüksek derecede korku duyan insanların daha çoğu toplumsallık gösterir. Korkan belirli bir bireyin korkmayan belirli bir bireye göre toplumsallık göstermesi olasılığı daha büyüktür. Benzer biçimde saygınlığı yüksek bir kaynaktan gelen bir iletişim, yani mesaj, saygınlığı düşük bir kaynaktan gelen bir iletişimden daha fazla tutum değişikliğine yol açmak eğilimindedir. Fakat saygınlığı yüksek iletişimi alan herkes, saygınlığı düşük iletişimi alan herkesten daha fazla değişmez. Ek olarak bazı insanlar gerçekte saygınlığı yüksek bir iletişimden çok, saygınlığı düşük belli bir iletişimden daha fazla etkilenebilirler. Değişik nedenlerle belirli herhangi bir birey bir hemşirelik okulu öğrencisinden gelen bir iletişimden, Nobel ödülü kazanmış birinden gelenden daha fazla etkilenebilir. Fakat çoğu kişi saygınlığı yüksek bir kaynaktan daha fazla etkilenir. Eğer bütün bildiğimiz bir kişinin saygınlığı yüksek bir iletişimi ve diğer bir kişinin de saygınlığı düşük bir iletişimi dinlediği ya da okuduğu ise en iyi kestirmemiz birincisinin daha fazla etkileneceği yönünde olacaktır. Ancak bu olasılıksal bir kestirim ya da yordamadır ve belli herhangi bir durum için doğru çıkmayabilir. Çoğu durumda değişkenliğin büyük bir bölümü sosyal psikoloji tarafından tümüyle açıklanmamıştır. Toplumsallıkta değişkenliğin belli bir yüzdesinin bireyin duyduğu korku düzeyinden kaynaklandığını gördük. Doğum sırası ve henüz bilemediğimiz diğer bazıları gibi birçok başka etmen de toplumsallık derecesini etkiler. Bu yüzden şimdi yüksek korkunun toplumsallıkta bir artışa yol açmak eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Sevgiyi tartışırken değişkenliğin önemli bir bölümünü yakınlık, benzerlik ve ödüllendiriciliğin açıkladığını söylüyoruz. Bize yakın, bize benzer ve bizi ödüllendirici bir kişi bizim tarafımızdan bu niteliklere sahip olmayan bir kişiden daha fazla sevilmek eğilimindedir. Fakat bu ölçütlere uyan birinin kesinlikle bir arkadaş olacağı söylenemez. Olma olasılığı vardır ve bu olasılık aynı niteliklere sahip olmayan biriyle karşılaştırıldığında daha yüksektir. Fakat aralarındaki karşılıklılık tam değildir. Bir grup yüksek korkulu denek ortalama olarak düşük korkulu bir grup denekten daha fazla toplumsallık gösterir. Fakat yüksek korku grubunun belli herhangi bir üyesi düşük korku grubunun belli herhangi bir üyesinden daha az toplumsallık gösterebilir. Bu, sosyal psikolojinin bulgularının yanlış ya da eksik olduğu anlamına gelmez. Belli bir davranışı etkileyen bütün değişkenleri özgürleştiremediğimiz ya da belirleyemediğimiz ve belirleyebildiğimiz etmenlerin de bireyleri tüm koşullarda eşit olarak etkilemediği anlamına gelir. Ancak bu etmenler davranışı anlattığımız ya da açıkladığımız gibi etkilerler. Böylece araştırmalar davranışı daha iyi anlayıp kestirebilmemizde yardımcı olur. Özet 1. Sosyal psikoloji toplumsal yani sosyal davranışın sistematik olarak incelenip araştırılmasıdır. Günlük gözlem ve deneyimlerimizden toplumsal davranış konusunda hepimiz oldukça çok şey bilmemize karşın edindiğimiz bilgi ve izlenimlerden bazıları doğru değildir. Sezgi ve izlenimlerimizden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğundan emin olabilmek ve ayrıca toplumsal durumlarda nasıl davrandığımız konusunda bilgiler edinebilmek için sistematik araştırma gereklidir. 2. Araştırmaya iki tür soru ile başlanır. Bunlardan biri eldeki kuramla doğrudan ilgilidir. Kuramsal araştırma, kuramı sınamak, iki kuramı karşılaştırmak ya da bir kuramın sınırlarını ya da istisnalarını belirlemek amacıyla düzenlenir. Öteki tür araştırma görgüldür, yani ampirik. Bir kuramla doğrudan ilişkili olmayan genel bir soru ile başlar ve yeni ilişkiler ortaya çıkarmaya bir sezgi ya da öngörüyü sınamaya çalışır. 3. Araştırma türleri arasında yapılabilecek ikinci bir ayrım da temel ve uygulamalı araştırmalar arasında olabilir. Temel araştırma temel sorularla, genel ilkelerle ya da kuramlarla uğraşır. Uygulamalı araştırma dünyadaki özgül bir sorunla ilgili bir soruyu yanıtlamaya yöneliktir. Ön yargı nasıl azaltılabilir, diş macunu nasıl satılabilir ya da toplu konutlar nasıl tasarımlanabilir? 4. Sosyal psikolojide iki temel araştırma yöntemi türü vardır. Deneysel ve ilişkisel. İlişkisel araştırma şöyle sorular sorar. İki ya da daha fazla değişken arasında ilişki var mıdır? Bir değişken yükselirken diğeri de yükselmekte midir? Ya da tutarlı bir biçimde düşmekte midir? İlişkisel araştırma aynı anda oldukça çok sayıda değişkenle uğraşabilir. Çok yüksek korku, yoksunluk ya da toplumsal sınıf gibi genellikle laboratuvarda değişimlenemeyen etmenleri araştırabilir. Fakat ilişkisel araştırmalar nedensel çıkarsamalar yapmamıza izin vermezler. A'nın mı B'ye, B'nin mi A'ya neden olduğunu ya da bunların her ikisinin de nedeninin bir üçüncü değişken mi olduğunu bilemeyiz. Deneysel araştırma, yalnızca amaçlı olarak değiştirilen bir bakımdan farklılık gösteren iki durumun karşılaştırılmasına dayanır. Eğer davranışta bir farklılık gözlenirse bu, işte o tek değişkenin sonucudur. Deneysel araştırma, durum üzerinde oldukça büyük bir kontrol olanağı sağlar ve nedensel çıkarsamalara izin verir. 5. Araştırmalar laboratuvarda, doğal ya da alan ortamlarında yapılabilir. Bunların ilki daha fazla kontrol olanağı verir. Sonuncusu gerçek yaşama daha yakındır ve genellikle araştırılan değişkenlerde daha büyük bir yayınlık uzamına, aç parantez range, kapa parantez, izin verir. 6. Arşiv araştırması hali hazırda var olan verileri kullanır. Kültürler arası araştırmalar birden fazla kültürü karşılaştırır ve gözlemsel araştırmalar davranışın dikkatli ve sistematik bir gözlemini içerir. 7. Sosyal psikologlar araştırmalarını yaparken birçok ahlaksal sorunla karşılaşırlar. Deneyin güvenliğini korumaya dikkat etmek, özel yaşamına saygı göstermek ve araştırmaya katılan hiç kimse de kalıcı zararlı etkilere yol açmamak zorundadır. 8. Bir araştırma tasarlanırken anahtar sorular şunlardır. Bağımsız değişken nasıl değişimlenecektir? Bağımlı değişken nasıl ölçülecektir? Araştırmacı ve denek yanlılıklarının etkilerinden kaçınabilmek için büyük bir çaba ve dikkat gösterilmelidir. Diğer bir deyişle araştırmacının bilmeden sonuçları etkileyebilmesi ya da deneyin doğru olduğunu düşündüğü fakat doğal ya da kendiliğinden olarak verilebileceğinden farklı sonuçlar ya da tepkiler vermesi olasılığını en aza indirmek zorundayız. İkinci bölüm. Toplumsallık. İnsan toplumsal bir hayvandır. Hemen hemen bütün insanlar yaşamlarını diğer insanlarla yakın ilişki içinde geçirirler. Ayrıca bu ilişki yakın aile üyeleri ile de sınırlı değildir. Bir kişinin ailesiyle birlikte türlerin bütün diğer üyelerinden ayrı ve uzakta yaşadığı durumlara çok az rastlanır. Tersine dünyanın insan evreninin büyük çoğunluğu yüzlerce, binlerce ya da milyonlarca başka insan tarafından sarılmış olarak büyük gruplar içinde yaşar. Başka bazı hayvan türleri de çok büyük gruplar, aç parantez, Afrika öküzü sürüleri, zebralar ve ceylanlar, kapa parantez, içinde yaşarlar. Kuşkusuz sardalya ve istiridye sürüleri, büyük karınca ve arı toplulukları da öyle. Fakat bu sosyal gruplaşmalardan hiçbiri karmaşıklık ve büyüklük açısından bizimkiyle karşılaştırılamaz. Kuşkusuz yaptığımız büyük ilerleme ve dünyada neden olduğumuz değişiklikler büyük ölçüde hem başka insanlarla birlikte olmak istememiz ve hem de büyük sayıda insanla aşırı karmaşık yöntemlerle etkileşmemiz gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Diğer insanlarla birlikte olma, dostluk kurma, istek ve eğilimi sosyal psikolojinin başlangıcı ve nedenidir. Dolayısıyla da sosyal olguları tartışmaya başlamak için uygun bir konudur. Toplumsal bir tür olduğumuz görüşü yeni değildir. İncil'e göre insanın yalnız yaşaması iyi değildir. Genesis 2:18 ve yardımına koşacak biri olmadığı için düştüğünde yalnız olana acımak gerekir. Ekklesiastes 14:10. Değişik yazarlar toplumların iyi ve kötü yönlerini tartışmışlar, insanların onları neden oluşturdukları sorusunu yanıtlamaya çalışmışlardır. İnsan toplumda huzur, yarar ve korunma arar. Aç parantez, Bacon, The Advancement of Learning, kapa parantez. Doğal olarak toplumu sadece toplum için istemeyiz. Toplum içinde olmakla bazı saygınlıklar ya da çıkarlar da sağlarız. Aç parantez, Hobbes, Philosophical Rudiments Concerning Government and Society, kapa parantez. Ancak toplumun iyiliği konusunda herkesin anlaştığı da söylenemez. Toplum her zaman hastalıklıdır ve en iyisi en hastalıklısıdır. Aç parantez, Thoreau, Excursions, kapa parantez. Dünya tümüyle kötü birçok şey içermekte ise de bunların en kötüsü toplumdur. Aç parantez, Schopenhauer, Our Relations to Ourselves, kapa parantez. İfade ettikleri görüşler ne olursa olsun bu sözler özde kuramsal ve düşünseldirler. Birkaçı dışında var olan toplumların iyi ve kötü yönlerini özetlerler, insanların niçin birbirleriyle birlikte oldukları ile pek ilgili değildirler. Tersine sosyal psikologlar niçin diye sorarlar. Biz insanların neden dostluklar kurduklarını, neden başka insanlara yaklaştıklarını bilmek isteriz.